Ayrım 5.
Bu arada aydınların bir gece toplanıp gizlice kitap okudukları Korkunç Komiteciler başlıklı bölüm, Abdülhamit Devri'nin baskısını, aydınların psikolojik durumlarını çok güzel verir. Sarıkamış başlıklı bölüm bize 90 bin ölüye mal olan bir bozgunu, Enver Paşa'nın kişiliğini çok iyi çizer. Ama Mithat Cemal toplumun yalnız çürüyen yanını görmekte direnir. Bütün bir dönemi anlatmak istemesine rağmen 1908 hareketinden hemen sonra memleketin her tarafında girişilen grev hareketlerinin, işçi polis, işçi jandarma çatışmalarının hiç sözünü etmez. Yabancı sermayeye kızar ama yabancı sermayenin dayatmasıyla işçi hareketini bastıran meşrutiyet hükümetinin bu davranışından sanki habersizdir. Emekçi halk yoktur onda, olsa olsa fakir insanlar, acınacak insanlar vardır. Mithat Cemal çürüyen toplumun içinde serpilip gelişmekte olanı göremez. İnsan gerçekliğine de, toplum gerçekliğine de çok kişisel, çok keyfine göre bir açıdan bakan, yanlış değerlendirmeler yapan Mithat Cemal'e rağmen, Üç İstanbul insan gerçekliğini de, toplum gerçekliğini de başarılı bir biçimde yansıtır. Temeldeki sebeplere inemeyişi, gerçeklere bilimsel bilgiyle beslenen bir görüş açısından yaklaşmayışı pek o kadar önemli görünmez. Önemli olan Mithat Cemal'in görgü tanıklığıdır, bildiklerini anlatmasıdır. Roman Mithat Cemal'e rağmen başarılıdır. Onun o çok önem verdiği süslü ifadeler olmasaydı belki daha da başarılı olacaktı. Olaylar, konuşmalar hep konaklarda, yalılarda geçer. İstibdatta Hidayet'in, meşrutiyette Adnan'ın konağında toplananlar, mütarekede hep Naşid'in salonunda der. Sayfa 473. İnsanlar değişmez, aynı kişiler üç dönemde de karşımıza çıkarlar. Sıfırdan başlayanların nasıl yükseldiklerini, sonra nasıl düştüklerini görürüz. Her dönemde işlerini yürütenleri görürüz. Yükseklerde olanların nasıl düştüklerini görürüz. Memleketin tarihini okkayla, bayrağını arşınla satabilecek adamlarla dolup boşalan Hidayet'in konağı. Sayfa 93. Homoseksüel olan Hidayet, kendisi gibi önemli kimseleri saraya jurnal ederek gündüz saraydan para alır. Gece konağında saraya söver. Ama İttihat ve Terakki iktidarı alınca Hidayet'in gücü de gösterişi de sona erer. Mithat Cemal ne güzel anlatır Hidayet'in ölümünü. Konağına gelmeyen elçiler, arabasına selam durmayan polisler onu öldürdüler. Sayfa 337. Mermer yalıyı 1908 hareketi bir ara yıkar gibi olur. Bir cinayet olan bu servet, sayfa 154, içinde karısının göğsüne 25 bin İngiliz liralık elmas takan erkan-ı harp müşirinin yüzüne tükürür halk. Adliye harbiye koridorlarında dolaştı. Tevhikhanede, Bekir Ağa bölüğünde, polis müdürlüğünde yattı kalktı. Bir gün bir vapura bindi, sürgüne gitti. Sayfa 287. Sürgünde ölür ama saklanan ve hacizden kaçırılan Esam, mermer yalıyı siyasi değişikliğe rağmen devam ettirir. Bunlar yükseklerden düşenler. Yükselenlere tipik bir örnek Moiz. İttihat ve Terakki'ye göre Moiz kendi kendini yaratan adamdır. Sayfa 341. Oysa Moiz Selanik'te avukatken sahte, provadı fırtınalar yaparak hem sigorta şirketlerinden hem mali kazaya uğrayan tüccarlardan para alır. İttihat ve Terakki zamanında ise Suriye ile altın kaçakçılığı, Almanlarla ithalat. Karısını ortaklarına peşkeş çeker, serveti korkunçtur. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda İttihatçı olan Moiz, yenilgiden sonra İtalyan olur, İtalya'ya gider. Başladığı noktaya, yani sıfıra gelir gibi olunca intihar eder. Romandaki tipler pek çok ama romanın baş kişileri Mithat Cemal'in büyük bir başarıyla çizdiği Adnan'la Belkıs'tır. Adnan sınıf değiştirmek isteyen tipik bir Osmanlı Türk aydınıdır. 93 Harbi sebebiyle 8 yaşındayken İstanbul'a gelip Kuzguncuk'taki bir yalıya sığınan bu Rumeli göçmeni hukuk bitirdikten sonra yazarlıkla, özel dersler vermekle geçimini sağlamak ister. Adliyeye gitmek ya da avukatlık yapmak istemez. Hadise adam olduğuna inanır. Yıkılan Vatan adlı bir roman yazmaktadır. İstanbul'un 3 döneminde de bu romana çalışır ama bitiremez. Gerçekte yıllardan beri bitmeyen bu kitap Adnan'ın kibirlerinden birisiydi. Sayfa 242. Birine hınç duyunca, bir şeylere küsünce, öteki insanlardan farklı olduğuna inanmak isteyince romanını yazmaya koyulur. Şimdilerde bu eleştiri 1970'te yazılmıştır. Bir takım insanlar için sosyalizm neyse romanda Adnan için odur. Zekasını, üstünlüğünü öteki insanlara ispat etmek için, bir takım insanları aşağılamak için bir araç. Her şeyin merkezi hep kendisidir. Kendisinin payı olmayan zafere esamını almadığı şirketin kapısındaki muameleci gibi somurtur. Sayfa 443. Hep önemsenmek, hep beğenilmek ister. Ama bütün iddialı davranışlarına rağmen hayatı rüzgarda yaprak misalidir. Beğenmediği Hidayet'in bulduğu derslerle geçinir. Hidayet'in konağını, bu konağa gelenleri küçümser. Ama buradan ayrılacak gücü de bulamaz. Şair Raif'in namusuna inanır. Ne var ki Hidayet'i hem beğenmiyor hem onun gibi olmak istiyor. Şair Raif'i beğeniyor, onun gibi olmak işine gelmiyor, çırpınıp duruyordu. Sayfa 144. Bilgisi bir savaş aracı değil, kişisel yükselme basamağıdır. Kendinden vermeden, karşılığını yaşamasıyla ödemeden yükselmek ister. Ve bu fırsatı bulur. İttihat ve Terakki'nin İstanbul'daki adamı olur. Bir tutuklama ve Trablusgarp'a sürgün. 1908'den sonra bütün ikbal yollarını açmaya yeter. Artık nazırlar tayin ettirecek kadar güçlüdür. Ama politikada doğrudan bir görev almaz. Bir zamanlar beğenmediği avukatlığa başlar ama ne avukatlık. Dahiliye nazırıyla köprüye beraber indikleri her gün Adnan'ın Eminönü'ndeki yazıhanesine birkaç kocaman dava geliyordu. Sayfa 291. Adnan bir Taksim, üç İttihat ve Terakki'dir. Sonuç, zenginleşmek durmadan zenginleşmek, çevresini de zenginleştirmek. Tebessümü iltimastı. Bir ismin önüne bizim dedi mi, ismin sahibi, elçi, vali, müsteşar oluyordu. Sayfa 317. Mithat Cemal siyasi nüfuz ticaretini çok güzel gösterir. Moiz'in konağındaki davette bir sivil nazır, apaçık hırsızlıklar karşısında kendisi o kadar temiz olduğu halde niçin pis adamlar yarattığını, sayfa 349, düşünür. Adnan da konak sahibi, vekil harç sahibi olur ve refahına alışıp particiliğin tatlı yanlarına kandıktan sonra nihayet taparcasına sevdiği Belkıs'la evlenir. Ama sürgüne gönderdikleri adamın kızının karşısında hep bir aşağılık duygusu içindedir. Ekonomik bakımdan güçlenen burjuvazinin çöken aristokrasi karşısında duyduğu tipik aşağılık duygusu. Bir türlü kurtulamaz sonradan görmelik duygusundan. Belkıs'ı hep kendinden üstün bulur, hep Belkıs'a yaranmaya çalışır. Ama yıpranmış ayakkabılarının, eski elbiselerinin, zevksiz kravatlarının, Aksaray'daki yoksul evinin anısı yakasını bırakmaz. Eski devrin kibar adam örneği bir aristokrat döküntüsü Naşit'le dost olur. Nasıl yenilip içileceğini, nasıl giyinileceğini öğrenmeye çalışır ondan. Bu arada Naşit, Adnan'a belli etmeden Adnan'ı kullanarak altın kaçakçılığından zengin olur. Belkıs yozlaşan bir tabakanın tipik bir örneğidir. Elbiselerini, iskarpinlerini Paris'e, Londra'ya ısmarlar. Fransızca, İngilizce, Almanca bilir. İnsanı muzdarip edecek kadar güzeldir. Sayfa 118. Sonuna kadar sınıfının kadını olarak kalır. Mithat Cemal Belkıs'ı en küçük bir uzlaşmaya yaklaştırmaz. Onu ak ve kara bütün yanlarıyla gösterir. Belkıs babasını İttihat ve Terakki'nin sürgüne göndermesini hiçbir zaman bağışlamaz. Adnan'ın arkadaşlarının köylü nezaketlerinden, taşra kokan terbiyelerinden hoşlanmaz. Bir konuyu enine boyuna konuşmalarına dayanamaz. Adnan'ı küçümser, onun gözünde Adnan hep o eski tarih öğretmenidir. Çok zavallı adam, yüreğim parçalanıyor, yardım etmek istiyorum, babama söyleyip birkaç kat elbise yaptırsak diyorum. Sayfa 269-270. Adnan'la evlenmiştir ama en heyecanlı dakikada Belkıs hemen başlayıp biten et itaatiyle Adnan'ın oluyordu. Sonra yataktaki erkeği tanımayan bir kadın aynada giyiniyordu. Sayfa 305. Durmadan kocasının giyimiyle alay eder, yalnız eski çevresinin insanlarından hoşlanır. Naşit Cevat. Gaştan kaplıcalarına kocasıyla değil Naşit'le gitmek ister. Sebep, Naşit ruhundan derisine kadar şıktır. Belkıs'ın değerlendirme ölçüsü budur. Şıklık, kibarlık. Prens Hasan'ın nazır olmasını doğru bulur. Çünkü hiç olmazsa yemek yemesini bilir. Sayfa 308. İttihat ve Terakki nazırlarının karılarıyla alay ederken, fakat 2-3 asır kadar hükümette kalsalardı giyinmeyi öğrenecekler, kibar olacaklardı. Sayfa 403 der. Adnan'a açıkça seni sevdiğim için değil, kendimi sevdiğim için seni aldatmam der. Bir Rus prensini sevince de boşanır, çeker gider. Belkıs'ın sonu bir çöküşün anlamlı sonucudur. Türkiye'de çalışmaktan utanır. Çalışmak için Amerika'ya gider. New York'ta çorap paketleri işleyerek geçinirmiş. Bir gün hamamda yıkanmış, en güzel geceliğini giymiş, odasının hava gazı musluğunu açarak karyolasına uzanmış, ağır ağır ölmüş. Sayfa 432. Adnan'la Belkıs'ın kişilikleri, ilişkileri, olaylar karşısındaki davranışları, sınıf değiştirmek isteyen bir aydınla çöken bir zümrenin kadınının tipik kişilikleri, ilişkileri, davranışları. Mithat Cemal bunu alabildiğine ayrıntılı ve somut bir biçimde gözler önüne sermektedir. Yalnız bu iki koltuk değneği bile romanı ayakta tutmaya yeter. Adnan sonuna kadar Belkıs'a aşık ve hayran. Belkıs karşısında eziktir. Belkıs'ın ölümünü öğrendiği zaman gece köşkte yatağında Belkıs'a ağladı. Sonra ağladığına sevindi. Sonra bir ferahlık duydu. Belkıs ölmekle Adnan eski tarih hocalığından, eski iptidai kunduralarından, Aksaray'daki evinden kurtulmuş gibiydi. Sayfa 439. Mithat Cemal'in romanında pek çok olan o unutulmaz saptamalarından biridir bu. Mütareke ile İttihat ve Terakki dolayısıyla Adnan düşer. Karısına adıyla seslenecek gücü bile yitirir. Belkıs Hanım der. Geçinmek için başkalarına sığınır, Süheyla ile evlenir. Gerçekte bir sığınmadan başka bir şey değildir bu evlenme. Mithat Cemal, şair Raif'ten başlayan, hidayette biten bir adam, Adnan. Sayfa 90 demiştir. Adnan bir bakıma hidayetten de fazla düşer. Görmediği itibar hidayeti öldürür de, yarı yoldan ziyade jigoloya yakın, bir kocalık ve beklediği davetin Ankara'dan bir türlü gelmemesi Adnan'ı öldürmez. Veremden ölür. Böylece onun da mason olduğunu öğreniriz. Adnan'ın Ankara'ya karşı davranışı tipik bir iddiatçı davranışıdır. Kahramanların safında boş duran yerine baktıkça da memlekete acıyor, niçin çağrılmadığına şaşıyordu. Bu hayret gün geçtikçe haset oluyor, sonra bu haset şubelere ayrılarak İstihza, tenkit, inkar oluyor. Kafatasının içinde bir yığın cinayetle Adnan karanlık bir adam kesiliyor, akşam yemeklerinde prensle prensesin karşısında somurtarak oturuyordu ve gizli davet bir türlü gerçekleşmiyordu. Sayfa 441. 3 İstanbul'da o pek ilkel rastlantılar, durmadan veremden ölmeler, kaldırılan cenazeler, gereksiz ayrıntılar, süslü ifadeler, vecize ve paradoks düşkünlüğü romanın güçsüz yanları. Ama bunlara rağmen üç ayrı dönemin toplum gerçekliğini yansıtması, Adnan'la Belkıs gibi unutulmaz iki roman kişisi yaratması bakımından Mithat Cemal'in bu romanı bugün de ilgiyle okunmaktadır. Hüküm Gecesi. Hüküm Gecesi'nde belirli bir tarihsel dönemi anlatıyor Yakup Kadri. Gazeteci Ahmet Samim'in İttihat ve Terakki fedailerince öldürüldüğü 9 Haziran 1910 Perşembe akşamı öncesiyle Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın halaskar subaylarından Yüzbaşı Çerkez Kazım ve arkadaşlarınca öldürüldüğü 11 Haziran 1913 sonrası. Romanda başta gazeteci Ahmet Kerim olmak üzere Yakup Kadri'nin yarattığı roman kişileri varsa da çoğunluğu gerçek kişiler oluşturuyor. Gerçek kişilerin, gerçek olayların ağır basması, Hüküm Gecesi'nde anıları, röportaj benzeri sayfaları, tarihsel bilgi aktaran bölümleri ön plana çıkarıyor. Bunun farkına varan Yakup Kadri, Samiye-Ahmet Kerim ilişkisiyle romanı kurtarmaya çalışıyorsa da olmuyor, okuru etkilemeyen, Samiye'nin kendini öldürmesine rağmen romanlık dramı olmayan bir ilişki olarak kalıyor bu. Gerçekte Ahmet Kerim'de yaşayan bir roman kişisi değil. Görevi Yakup Kadri'nin gözü ve zaman zaman ağzı olmak. Bir roman kişisini var eden ayrıntılarla beslenmemiş Ahmet Kerim'in kişiliği, bir kuşağın prototipi olarak tasarlanmış ve öylece de kalmış ete kemiğe bürünmeden. Ahmet Kerim ya da Yakup Kadri belirli bir döneme hep bir gözlemci olarak bakıyor. Önemli gözlemleri de var. Ama bu gözlemler çoğu zaman gerekli toplumsal yorumdan yoksun. Söz gelimi aslında gündelik politika ve parti ihtirasları memleketteki bütün diğer çalışmaları yutmuş. Hiçbir kimse ve hiçbir zümre için bunun dışında dahi asil bir hayat nizamı bulmak imkanını bırakmamıştı. Birikim Yayınları 1973, sayfa 143. Dedikten sonra bunların dışındaki yığınlar, vurgulama benim ise her değişiklikten kayıtsız şartsız nefret ediyordu. Sayfa 144 diyor. Ama niçin nefret ettiği konusunda en küçük bir yorum yok. Daha ileride Ahmet Kerim şunları söylüyor. Adam sende, muhalefet, muvafakat. Al birini vur öbürüne. Bu partilerin ikisinin de milletle hiçbir ilişkileri yoktur. Çünkü biraz önce dediğiniz gibi ne bu ne o milli bir ideal yaratmak gücünü gösteremedi. İttihat ve terakki neye dayanıyor? Yine siz söylemiştiniz. Balkan komitecilerinden öğrenilmiş birkaç basit milliyet ve ihtilal düsturuna. Muhalefetin dayanağı nedir? Hürriyet ve meşrutiyet gibi bir takım kitaplardan alınmış mücerret nazariyeler. Halbuki öbür tarafta hayat var. Koca bir milletin engin hayatı var. Bunun içinde kaynayan acılardan, ihtiyaçlardan, istek ve dileklerden bir siyasi parti prensipleri çıkarmak kimin aklına geldi? Bunlar milletin uzviyetine yabancı bir takım fikirler ve emeller yoluna birbirleriyle uğraşıp dururken, öte yanda millet kendi derdiyle yanıp kavruluyor. Ne bunun onlardan haberi var, ne bunların ondan. Vurgulama benim. Bir yandan ihtilaller olur, ayaklanmalar bastırılır. Savaşlar çıkarken öte yanda millet, benim derdim bana diye inliyor. Sayfa 169-170. Yorum yok. 47. sayfada halkın ruhunda şuursuz halde yaşayan bu gericilik duygusu der. Yorum yok. Ama yüksek, asil ve ateşli ideallere susamış bir nesil, sayfa 143, söz konusu olunca yorum bol. En iptidai bir kültürden, en basit bir idealden bile yoksun bırakılan ve devrin karanlıkları, karışıklıkları, kin ve hileleri içinden yolunu kendi kendine bulup yürümek zorunda kalan bu kimsesiz Türk gençliği, Ahmet Kerim'in gözü önünde insanlığın en acılı, en çok gadre uğramış, en çaresiz bir parçası gibi tecessüm ediyordu. Sayfa 272. Ahmet Kerim, Yakup Kadri, İttihat ve Terakki'yi de eleştirir. İttihat ve Terakki'ye muhalefet edenleri de. Kitabı baskıya hazırlayan Atilla Özkırımlı, kitabın sonuna Türk Edebiyatı'nda Hüküm Gecesi başlıklı bir bölüm eklemiş. Bu bölümde Niyazi Akın'ın bir yargısı bana çok ilginç geldi. Hüküm Gecesi vaka 1927 yılında yazılmıştır. Fakat eser vakanın geçtiği yıllara kısmen Cumhuriyet devri fikirleri ardından bir bakıştır. Bu hal eserin fikir mimarisinde zaman bakımından bir plan zaafı gibi görünüyor. Akın'ın yargısına ben de katılıyorum. İşte İttihat ve Terakki için dediklerinden örnekler. Her şeyden önce İttihat ve Terakki zindanının yıkılması ve hür düşünceye yol açılması lazımdı. Sayfa 114. İttihat ve Terakki'nin ettiği kötülükler yine Ahmet Kerim'e göre yalnız bundan ibaret değildi. Gençlikte ideal namına bir şey bırakmamıştı. Sayfa 115. İttihat ve Terakki'nin heybetli ve göz kamaştırıcı maskesi bir defa daha onun önünde yere yuvarlanmış ve bu maskenin altından iktidar ve ikbal hırsından başka bir şey taşımayan bayağı yüzün esrarı çırılçıplak meydana çıkmıştı. Sayfa 217-218. Ya muhalefet? Memleketi ikiye ayıran İttihat ve Terakki aleyhtarı altında bir kitap ve bir yenilik düşmanlığı gizlenmektedir. Gerçi muhalifler arasında hiç kimse bunu itirafa cesaret etmiyordu. Fakat muhalefet akımı bütün kuvvetini, bütün manasını halkın ruhunda şuursuz halde yaşayan bu gericilik duygusundan alıyordu. Ve Ahmet Kerim, bilerek veya bilmeyerek bu karanlık duygunun günün birinde canlı bir fikir ve yayılan bir hareket haline gelmesi için çalışıyordu. Sayfa 47-48. Gerçekte Ahmet Kerim'in Ahmet Kerim'i aşan romanlık bir dramı var. Ama Yakup Kadri anlattığı döneme bir romancı gibi değil de bir tarihçi gibi yaklaştığı için bu romanlık drama şöyle bir değinip geçiyor. Bari muhalefetin zaferinde memleket için bir mutluluk umanlardan olsaydı. Bari kalbini kartal gibi kahredici bir ideale yuva yapmış olsaydı. Bari ölüm dakikasında ben ölüyorum fakat inandığım fikir yaşayacak diyebilseydi. Hayır, ne o ne bu. Muhalefetin bütün maskaralıklarına yakından şahit olan Ahmet Kerim, onun ciddiliğine bir an akıl erdirememiş, ona maddi manevi bir anarşinin çeşitli görünüşlerinden biri gözüyle bakmış ve işin asıl garibi İttihat ve Terakki'yi milletteki müspet kuvvetlerin biricik kaynağı saymıştı. Demek ki ne samimi bir surette muhalefeti benimsemiş ne de İttihat ve Terakki'nin faziletsizliğine yürekten inanmıştı. Şu halde neyi müdafaa etmiş, neye karşı yürümüştü? Halbuki genç adam bunu bile bilmiyordu. Ne birlikte mahkum olduğu arkadaşlarına karşı yüreğinde ufak bir sevgi, ne de kendisine bu işkenceyi layık gören düşmanlarına karşı bir kızgınlık ve nefret duyuyordu. Sayfa 259-260. Ahmet Kerim, Mahmut Şevket Paşa'ya yapılan suikastten sonra Sinop'a sürülür. Sürgünlük Ahmet Kerim'in tükenişi olur. Önce memleket işlerine ise zerre kadar ilgi duymaz olmuştu. Sayfa 282. Sonra alkol, roman şöyle biter. Eyvah ben bitmişim diye söylendi ve masanın üstüne kapanıp sessiz sessiz ağlamaya başladı. Ahmet Kerim'in tükenişinin nedeni yalnız bireysel değil, toplumsal, tarihsel kökleri de var bu tükenişin. O dönemin siyasal partileri yığın partileri değil, siyasal savaşım, subay aydın, bürokrat üçlüsünün elinde ve yönetiminde. Doçent doktor Erdoğan Tezic'in dediği gibi, yığın partileri batıya sınıflar arası mücadelenin bir ürünü olarak, daha doğrusu iktidar mücadelesinin tabandan başladığı bir süreç içinde gelişirler. Türkiye'de böyle bir oluşum yoktu başlangıçta. Siyasi partiler 1976 sayfa 207. Subay aydın bürokrat üçlüsü toplumu değiştirmek isterken bunu içinde yaşadıkları toplumun tarihinden devir alınan somut koşullara göre değil, gönüllerine göre ya da batıya öykünerek yapmaya kalkışıyorlar. Bu yüzden halkla ilişki kuramıyorlar. İşe halkı karıştırmadan kurtarıcı görevini benimsiyorlar. Bu yüzden de tükenişleri çabuk oluyor, kolay oluyor.